Tarık Bey, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayıyla başlamak istiyorum bu haftaki sohbetimize. Bugün dördüncü gününe giriyor. Kurultaya ilişkin gözlemleriniz nelerdir?
Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı bu adalet yürüyüşünden sonra toplumsal bir karşılığı olduğu görüldü. Ve bu toplumsal karşılığının yaz rehaveti ve siyasetin kısa da olsa tatile girmesinden sonra bu motivasyonun kaybolacağı kaygısıyla bu bakımdan adalet kurultayı yapıyorlar ama bazı sorulara dikkat etmek gerekiyor. Mesela bugün hükümeti destekleyen medyada daha çok mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte bu 57. alay yürüyüşünde parti üyelerinin işte alkol aldıklarını, içki şişelerini bıraktıklarını, şehitlerin hatıralarına saygı konuları falan işlenmiş ve bu Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok dikkat edilmesi gereken, çok ciddi bir def olan bütün bu emeklerini tam tersine aleyhine döndürecek bir durumdur. Yani parti olarak, parti yönetimi olarak bu konulara dikkat etmek durumundadırlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yargılanması, hapse girmesi polemiği de şimdilik ertelenmiş gözüküyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hapse girmesinin siyasi maliyeti, siyasi kazancı CHP'ye daha çok yarayacağı gözüküyor. Bu konudaki süreçte şu anda dondurulmuş gibi gözüküyor. Siyaset başka bir alana evriliyor şu aşamadan sonra. Bunları görüp bunları konuşmamız gerekecek herhalde.
Peki buradan Meral Akşener'in liderliği ve Cumhurbaşkanlığı adaylığına geçecek olursak?
Vallahi geçen konuda sohbetlerimizde dediğimiz gibi yani Meral Akşener'in şu anki toplumda oluşturduğu hava işte 2001'deki Sayın Erdoğan'ın veya AK Parti'nin oluşturduğu bir havanın mikro ölçeğindeki gibi bir hava var. Siyaset bir rüzgar işidir. Yani bir farklı kişidir. Bir de bir cesaret işidir. Şimdi Meral Hanım'da cesaret dolu bir söylem var. Bu cesaret ve daha popüler söylemi iyi kullanabilmesi toplumda bir karşılığını oluşturuyor. Ama tabii topluma karşılık bundan yetmiyor. Yani Meral Hanım'ın şu anki eski MHP'lilerle beraber yürüteceği bir hareketin toplumda bir karşılığı olmaz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin orta oy tabanı belirir. Sorun Türkiye'deki siyaset arayışları olan ortalama Türkiye'deki %60 tabanın merkez sağda ya da merkez solda. Bunların da pek merkezi kalmadı ama merkeze çekilebilir benim noktadan sonra. Bunlara hitap edecek, bu vizyonu ortaya koyabilecek, bu derinliği, bu güveni, bu barışı sağlayabilecek bir dili, bir güveni geliştirmekte. Yani Meral Hanım'ın siyasi tecrübesi buna yeter ama vizyonu, birikimi, meseleleri kavrayış şekli, demokrasiye olan inancın ilişkisi daha belli olmayan konular. Bunu biraz zaman gösterecek ama cesaretiyle ve toplumda oluşturduğu rüzgarla şu anda toplumsal bir karşılığı var. Ne bileyim beyaz sürkünden tutun, kasabasında yaşayan dindarına kadar soruyorlar. Biz gezdiğimiz zaman onları görüyorum. Türk siyasetine umarım ihtiyacı olan soluklar farklı insanlarda, farklı yapılarda gelir bu vesileyle.
Tarık Bey, Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki teşkilatlardaki hareketlenme ve istifalar konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Adalet ve Kalkınma Partisi önden dediğim gibi sorun Adalet Kalkınma Partisi'nin 2013'ten sonra bize ortaya koyduğu politikalar ya da bu politikalardaki tutarlı olmayan sıkıntılardan kaynaklanıyor teşkilatlardan ziyade. İl ilçe teşkilatlarındaki 35-40 yaşındaki bir sürü insanlardan bir kısmını görevden alacaksınız, istifa ettireceksiniz. Bunların teşkilatları diyecek yani millet meclis başkanı 80 yaşında yani bunun eğer bu işleyse biz daha kendimiz diyecek. Öyle bir sorun var. Bir de tabii görevden almalar ve istifa ettirmelerde şu risk de var. Yani teşkilat başkanı ya da orada çalışan partili insanlar diyor ki yani beni görevden aldı, millet bana FETÖ'cü diyecek. FETÖ'cülükten ya da yolsuzluktan al. Çünkü başka şeyden görevden alınmaz. Bu devreye FETÖ'den görevden alınmışsınız. Ya da işte ne bileyim hukuka uymayan yolsuzluk falan vesaire. Böyle kaygılar da var. Tabii bu sancılı bir durum. Yani AK Parti'nin ihtiyacı olan tabii çalışma önemli bir şey ama çalışılacak yeni fikirler önemli burada. Ki fikirler yeni adamların enerjilerini koymaktan verim alınacağını düşünmüyorum. Bence adamlardan ziyade yeni fikirleri AK Parti'nin kendi değerlerine dönebilecek yeni vizyonu ortaya koyup ya da eski toplumun ihtiyacı olan vizyonu koyup insanların motivasyonunu sağlamak lazım. İnsanları değiştirmekten ziyade.
Teşkilatta bir huzursuzluk olduğunu seziyor musunuz, hissediyor musunuz?
Tabii çok açık, çok açık. İçeriden görmeye gerek yok, çok açık. Teşkilatlarda motivasyonsuzluk var. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten bunu görmüştü. Onun yaklaşımı daha çok enerji vermek. İşte, tabii Sayın Cumhurbaşkanı bu arada mesela onun liderliği ve karizmasının toplumda ya da teşkilatlarda özel bir yeri var. Yani burada çok güvendiğim Türkiye'nin en saygın araştırma şirketlerinden bir tanesi. Başkanı bana demişti ki yani evet hayır oylaması sözünde anayasa değişikliğinin toplumdaki desteği %35-40'tı. Sayın Cumhurbaşkanı gitti, insanları ikna etti şekilde. Yani o her zaman bu liderliğinin gücüyle Türkiye siyasetini şimdiye kadar getirdiği gibi çözüp başarılı olacağını düşünüyor. Kendi yöntemlerinden vazgeçmiyor. Kendi yöntemleri de, kendi başarı kriterlerinde de başarılıdır. Ama bunu zaman gösterecek tabii.
Ben aslında Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra yani bu metal yorgunluğu, istifaları ve görevden almalarının teşkilatta bir huzursuzluk yaratıp yaratmadığını sormak istemiştim.
Görevden almalar tabii teşkilatta huzursuzluk yaratıyor. Yani görevden almayla bir çözümün bir parçası olabilir ama çözümün bütününü sadece görevden alma olarak görürseniz teşkilatlar kırılır tabii. Yani sohbetimizin başında ifade ettiğimiz soruları sorarlar. Soruyorlar da anladığım kadarıyla.
Tarık Bey, son olarak Kuzey Irak'taki gelişmeleri sizlerle konuşmak istiyorum. Referandum konusunun yarattığı bir gerginlik var mı?
Yani şimdi tabii Türkiye'de toplumda konuda bir gerginlik yok ama devletin bu konuda biraz kafası karışık. Uluslararası alanda Amerika'nın uyarıları oldu Dışişleri Bakanı'nın ve Amerikan yönetiminin. Referandumun iptali değil de ertelenmesi doğrultusunda uyarısı oldu. Türkiye'nin ise buna benzer demeçleri oldu. Ama Türkiye'nin genel politikası bu referandumundan ziyade mevcut statikonun bazen iktidarının devam etmesi. Çünkü hem STK'ya karşı hem de siyasi ve ticari ilişkiler konusunda bazen güvenilir bir partner olarak görülüyor. Fakat Sayın Bahçeli'nin çıkışı biraz bu siyasi denklemleri sarttı. Sayın Bahçeli'nin çıkışı bu referandum konusunda yani Meral Akşener ve muhaliflerin siyasi güç kazanmasına yönelik bir siyaset yönelik bir çıkış mı yoksa Türkiye'nin dış politikasındaki şu anki genel tavra karşı çıkışı o belli değil. Yani muhtemelen kendi muhaliflerinin çıkışı karşısında Türkiye'de biliyorsunuz özellikle milliyetçi hassasiyetler üzerinden siyaset yapmak kitlede tutan bir konu. Belki ondan da yapmış olabilir. Ama referandum gerçeğine dönecek olursak 140. maddeye göre Irak Anayasası 140. maddesine göre bazen referandum yapması olduğu kendilerinde söyleniyor ama referandumun arkasından Kürdistan bölgesinde Kasım ayında parlamento seçimleri olacak ve parlamento seçimlerinden sonra da muhtemelen bağımsız bir devlet ilan edecekler. Bu durum tabii Türkiye'yi çok rahatsız etmiyor gibi gözüküyor Türkiye'nin Türk devleti açısından baktığımız zaman ama bu durum 40. madde Irak Anayasası'nın Bağdat dışındaki Türkiye'nin Musul Vilayeti bölgesine ayrıcalıklı bir bölge olarak kabul ediyor. Birleşmiş Milletler de bu bölgeyi özel statüde bir bölge olarak kabul ediyor. Ve Türkiye'nin bu koşullarda Birleşmiş Milletler'e başvurma hakkı doğuyor. Musul Vilayeti denen genel bölgenin tekrar statüsünün tartışmaya açılması konusunda Türkiye bu kartı oynamakta çekingen davranabilir. Mesut Barzani'yi ve yönetimini en azından fazla tedirgin etmemek için. Ama bence Türkiye kesinlikle Birleşmiş Milletler'e koşulsuz ve şartsız Birleşmiş Milletler'e başvurmasını gerektiren bir konu. Bu konuda sivil toplumun ve yöneticilerimizin daha duyarlı davranmasını bekliyorum.
Tarık Bey, çok teşekkür ederim.